Ayrım 5. Türkiye'de 5 sene. Liman von Sanders. Sayfa 69. 1915 senesi. Çanakkale muharebeleri başlamadan önceki zaman. 1915 başlangıcında bütün dikkatler gittikçe Çanakkale'ye yönelmekteydi. Düşmanın maksadı gemilerin harekatı ve birliklerin nakliyesi hakkında çeşitli yerlerden, özellikle çoğu Atina üzerinden bir hayli haberler geliyordu. İngiliz-Fransız filosunun İstanbul önüne gelmesi mümkün görülüyordu. Türk Genel Karargahı tarafından tertip ve tanzim edilen boğazların o zamanki emir ve komuta tertibatı tamamen açık değildi. Daha önce de bahsedildiği gibi Amiral von Usedom, Çanakkale ve İstanbul boğazları istihkamlarının genel komutanıydı. Alman Amirali Metren, Osmanlı Genel Karargahı'nın temsilcisi olarak Çanakkale'de bulunuyordu. Çanakkale müstahkem mevki komutanı Albay Cevat Bey'di. Gelibolu Yarımadası'nın güney kısmındaki birliklerle boğazın savunması için Asya sahilinde bulunan birlikler Cevat Bey'in emri altındaydı. Yarımada'nın orta ve kuzey kısmındaki birlikler 3. Kolordu'ya, yani benim komutam altındaki 1. Ordu'ya bağlıydı. Bizzat Türk Genel Karargahı da bazı komuta yetkilerini elinde bulunduruyordu. İngiliz-Fransız filosunun boğazı zorlayarak İstanbul'a doğru muhtemel bir hareketine karşı 1. Ordu komutanı sıfatıyla ben hiç olmazsa filonun İstanbul önünde uzun bir süre kalmasını olabildiğince zorlaştıracak tedbirleri almıştım. Yeşilköy'den Sarayburnu'na kadar sahil şeridinde, Asya yakası kıyılarında ve adalarda deniz üzerinde makaslama ateş edebilecek çok sayıda bataryalar yerleştirilmişti. Bu mıntıkanın sahillerinde seyyar müfrezeler savunacaktı. Gerideki kısımlar da ihtiyatlara bırakılmıştı. Bundan başka boğazdan geçerken kuvvet kaybedecek olan müttefik filosu İstanbul'a ulaşmadan önce bu filoya Goben ile Breslau'nun Osmanlı filosu ile birlikte Marmara Denizi'nde taarruz etmesi düşünülmüştü. Kanaatime göre müttefik filosu hatta boğazı geçmeyi başarıp Marmara Denizi'ndeki muharebeyi kazanmaya muvaffak bile olsa Çanakkale Boğazı'nın bütün sahilleri kuvvetli düşman birlikleri tarafından işgal olunmadıkça tutunabilecek bir vaziyet kazanamayacaktı. Türk birlikleri boğazın sahillerini elden çıkarmamaya veya bunu tekrar ele geçirmeye muvaffakat olursa bu durumda düşmanın erzak ve kömür gemileriyle diğer ihtiyaçlarının ikmaline tamamen engel olunacaktı. Şehre asker çıkararak orada mevcut kaynaklardan istifade edilmesi hususuna gelince İstanbul yakınlarında karaya asker çıkarmak alınan savunma tedbirleri sayesinde hemen hemen imkansız gibiydi. Eğer düşman Çanakkale'ye büyük bir çıkarma hareketi yapıp aynı zamanda veyahut çıkarmadan önce filo ile de boğazı zorlasa işte ancak o zaman kesin sonuçlu bir başarı kazanabilirdi. Boğazın geçilmesinden sonra yapılacak bir çıkarma hareketi, boğazı geçip önüne çıkan diğer zorluklarla uğraşan filonun topçu yardımından mahrum kalır. İstanbul'un bir İngiliz-Fransız filosu tarafından işgali ihtimali ancak aynı zamanda kuvvetli Rus birliklerinin boğaz içi girişi civarına çıkarılmasıyla bir dereceye kadar kolaylaştırılabilir. Üç müttefikin bu tarzda ortaklaşa hareketiyle İstanbul belki ele geçirilirdi. Ancak Rus çıkarmasına karşı da gereken tedbir alınmıştı. Gerektiğinde Rus çıkarma birliklerine karşı sevk edilmek üzere 6. Kolordu Yeşilköy'de bulundurulduğu gibi Boğaz'ın iki tarafının ve Karadeniz sahillerinin bataryalar ve seyyar müfrezelerle savunulması tedbirleri alınmıştı. 6. Kolordu muhtelif büyük tatbikatlarla bunlar arasında gece alarm verilmesi ilk başlarda fazlasıyla kargaşalıklarla mümkün oluyordu. Bu vazife için özellikle hazırlanmaktaydı. İşte bundan dolayıdır ki Çanakkale'nin tehdidi sebebiyle İstanbul'daki askeri makamlarda bir endişenin ortaya çıktığı duyumunun doğru olmadığını ve gereken bütün tedbirlerin alındığını Alman Genel Karargahı'nın bu konuya ait sorusuna karşı daha 27 Aralık 1914'te telgrafla bildirmekte gayet haklıydım. Tamamıyla askeri heyet kadrosu dışında kalan yüksek rütbeli Alman subayları arasına amirallerden başka bu aralık bir de Mareşal von der Tots katıldı. Mareşal 12 Aralık 1914'te İstanbul'a geldi. Şimdiye kadar üstlendiği Belçika Genel Valiliği makamını padişahın yaverli göreviyle değiştirdi. Mareşal Türkiye'de çok bilinen ve sayılan bir adamdı. Bu zat hayatının 18 senesini Türkiye'de askeri öğretmenlik ile geçirmişti. Büyük rütbelerdeki Türk subaylarının birçoğu onun talebesiydi. Başkomutan vekili Enver'i ise bizzat Mareşal kendisini genç bir dostu olarak adlandırıyordu. Padişah Hazretlerinin yaveri Ekrem'i olmak, Pongos gibi faal bir zat için şüphesiz ancak geçici bir memuriyetti. Mareşal vakit kaybetmeden Harbiye Nezaretinde bir çalışma odası edinerek Türk Kurmay heyetinin görüşmelerine katılmaya başladı. Kafkas Harbi felaketi sebebiyle yaptığım muhtelif itirazlar bana karşı Enver'in küskünlüğüne sebep olmuş ve bu küskünlük başka suretle de artırılmıştı. Beni İstanbul'dan uzaklaştırmak istiyordu. İşte bu yüzden 1915 Şubat ayı ortasında Erzurum civarında harabe halindeki 3. Ordu'nun komutanlığını üstlenmemi bana teklif etti. Hafız Hakkı Paşa 12 Şubat'ta aynı bir şekilde lekeli hummadan vefat etmişti. 3. Ordu'nun çok az kalan birliklerine yaklaşık 20 bin acemi asker ilave ediliyordu. Bununla birlikte aylar geçmeden burada tarafımızdan hiçbir hareket beklenemezdi. Bu teklifi kesin olarak reddettim ve Almanya'ya bildirdim. Alman sefiri de benim fikrime katılıyordu. Kış felaketinin maddi ve manevi sonuçları hakkında uzun bir süre önce verdiğim hükümde ne derece haklı olduğumu ileride yazılı olan malumat ispat eder. 2 Mart'ta Trabzon Konsolosu Dr. Bergfeld raporunda şöyle söylüyordu. Şehrin bütün hastanelerinde şiddetli lekeli humma hüküm sürmektedir. Nokta nokta vesaire. Bulaşıcı hastalık hemen hemen bir afet derecesindedir. 900 bin hasta askerden sayısı günde 30 ile 50 arasında değişen asker vefat etmektedir. Nokta nokta vesaire. Kızıl Haç doktorlarından Dr. Colley ve Dr. Zlosis'te 3 Mart'ta Erzincan'dan şunu bildiriyorlardı. Her türlü sıhhi tertibatın ve yeterli derecede tıbbi yardımın noksanlığı Türk safları arasında Almanlarca tasavvur edilemeyecek derecede zayiat vermektedir. 3. Ordu Kurmay Başkanı Binbaşı Güls 25 Mayıs tarihinde şöyle yazıyor. Acemi er talimatgahlarından hareket ettirilen ikmal erlerinin ancak az bir kısmı orduya ulaşabiliyordu. Hastalık kısmen iskan ve iaşenin kötü olması yürüyüş sırasında firar safların mevcudunu müthiş bir şekilde azaltıyor. Erzurum Alman Konsolosu 2 Haziran 1915 tarihli telgrafıyla talim için oradaki ordugahta toplanan Türk birliklerinin yaklaşık 1/3'ünün hasta olduğunu, 1/3'ünün de orduya katılmak için gelirken yolda firar ettiklerini bildiriyordu. Buna benzer daha pek çok haberler alınmaktaydı. Bereket versin ki 3. Ordu'nun hezimetinden sonra Kafkasya'daki Ruslar çeşitli sebepler dolayısıyla ilk aylarda taarruz yapmaya muktedir değildiler. Enver'in Kafkasya'dan dönüşünden sonra Anadolu'nun Çanakkale ile İzmir arasındaki sahil savunma düzenini teftiş etmek üzere 29 Ocak 1915'te kısa bir seyahate çıktım. İlk hedefim Edremit'ti. Buraya Balıkesir'den otomobille geldim. Bu otomobil seyahati kısmen derin kayalıklar üzerine çok basit şekilde inşa edilmiş köprülerden geçiyordu. Bu köprülerin Sahra Topçusu'nun geçmesine bile dayanamayacakları istihkam uzmanı binbaşı Efernet tarafından bana bildirildi. Kısa bir süre sonra Alman istihkam erleri sayesinde bu köprülerin bir kısmı yeniden inşa ve diğer bir kısmı tamir edilmiştir. Edremit'te birlikleri teftiş ettikten sonra zengin bir yağ fabrikatörünün evi olan bir Türk evinde ilk defa olarak gecelemiştik. Evin yetişkin oğullarının misafirleri hürmetle sofrada oturmayıp hizmet etmeleri adeti beni o zaman çok şaşırtmıştı. Ertesi sabah Ayvalık'a giderken köprüsü uzun zaman önce su taşkını sebebiyle yıkılan Kemer Nehri'ni geçmeye mecburduk. Halis Türk usulünce bu köprünün tamirini üstlenecek hiçbir hükümet memuru çıkmamıştı. Bu köprü de yine Alman istihkam askerleri tarafından sağlam bir şekilde inşa edildi. Biz yüksek manda arabaları ile nehri geçtik. Otomobilimiz ise manda koşularak nehirden geçirilecekti. Memleketin ahalisi bu tarz engellere alışkındı ve yoluna devam etmek isteyen herkes başının çaresine bakmak zorundaydı. Daha sonra seyahat bütün gün Anadolu'nun bu kısmını bu mübarek memleketin en verimli bir bölgesi haline koyan Latif Zeytin Bahçeleri arasında devam etti. İçerisinden geçtiğimiz zengin Rum köylerinde yetişkin gençlerle okul çağındaki çocuklar bayramlı kıyafetlerle yolun iki tarafında sıralanıyorlardı. O zaman ilk ve son defa ziyaret etmiş olduğum ve sonradan birçok defa ismi geçen Ayvalık'ta da tekrar birlikleri teftiş ettim. Limanın kapatılması için alınan tedbirleri açıklayan liman komutanı, limanda yaptığımız bir gezinti sırasında Midilli ve diğer adalardan kaçakçılığın devam ettirilebilmesi için bilerek açık bırakılan geçitlerden birisini hiç çekinmeden bana gösterdi. Tamamıyla Türk idari yapısıyla alakalı bu meseleye karışmaya gerek görmedim. Dönüş yolunda ani bir şekilde bastıran kar fırtınasından dolayı Edremit ile Balıkesir arasındaki dağı çok büyük zorlukla geçebildik. Saatlerce derin kar içerisinde yürümüştük. Bu sırada otomobil bu civardaki halkın kendi isteğiyle yaptıkları yardımla ağır ağır arkadan ilerledi. Sonunda tekrar Balıkesir'de trene ulaştığımız sırada dağdaki çöküntü sebebiyle şimdilik yolun geçilemeyecek bir halde olduğu bildirildi. Onun için trene bir amele müfrezesi almaya ve bunlara yolu açtırmaya mecbur olduk. Marmara Denizi sahilindeki Bandırma'ya ulaşınca İstanbul'a dönüş için gemimizi hazır bulmadık. Çünkü bütün gemiler fırtınanın şiddetinden karaya vurmamak için bu elverişsiz limanı terk etmeye mecbur kalmışlardı. İşte bu şekilde tasarlanan zamandan ancak birkaç gün sonra İstanbul'a ulaştık. Türkiye'nin en iyi bölgesinin bile 1915 senesinde arz ettiği kötü koşulları göstermek maksadıyla bu kısa teftiş seyahatini anlattım. Memleketin ulaşım şartları ve tarımının gelişmesi hakkında Pera Palas'ta oturup makale yazan İstanbul'un sözde ziyaretçileri bunu anlayamazlar. Bu teftiş seyahatinin garip bir son perdesi de vardır ki bana Türkiye'deki Almanların nasıl anlamsız saldırılara hedef olduklarını öğretmiştir. Aynı senenin yazında ve Çanakkale muharebeleri esnasında Alman sefirinden aldığım bir yazıda Edremit Belediye Başkanı'na gerçekten de bütün Rumlar denize dökülmeye layıktır deyip demediğinin Yunanistan Kralı Konstantin tarafından sorulduğu bildiriliyordu. Halbuki ben Edremit'te kısa bir süre kalışım sırasında buranın belediye başkanını veya buna benzer bir kişiyi ne görmüş ne de onunla konuşmuştum. Bundan dolayı bu seyahatimin kendileriyle alaka ve münasebeti olmayan Rumlar hakkında hiç kimseye bir şey söylememiştim. Bu sebeple kısa birkaç kelimeyle bu gülünç yalanı reddettim. Böyle iftiralara Türkiye'de askeri bir makamı dolduran her Alman maruzdu. Yalnız partilerin mücadele aracı olarak görülen bu gibi yalanlara bizzat o memlekette yine hiç kimse önem vermez. Türk generali sıfatıyla ben bir kısım mutaassıp Rumlar tarafından daima kötü görülmekteydim. 18 Şubat'ta Dolmabahçe Sarayı'nda padişah tarafından 3. Tümen'e sancak verilmesi töreni yapıldı. Bunu takiben bütün birlikler tarafından pencerede oturmakta olan padişahın huzurunda bir resmi geçit yapıldı. Başkomutan vekili Enver bu törene bir saatten fazla geç gelerek yaşlı ve hayli hasta olan padişahı ve tören için toplananları uzun zaman bekletmiş ve hepimizi üzmüştü. Padişah, İttihat ve Terakki Partisi ileri gelenlerinin bu gibi lakayt davranışlarına çok defa maruz kalmıştır. Yalnız akıllı ve yaratılış itibariyle çok zeki olan Nazır Talat, takdire değer bir şekilde bundan daima kaçınırdı. İngiliz-Fransız filosu yavaş yavaş Çanakkale önünde toplandılar ve Limni, İmroz, Bozcaada'yı hareket üssü haline getirdiler. Son iki adada daha kışın deniz ve kara uçakları için meydanlar kurulmuş ve diğer askeri tesisler de oluşturulmuştu. Düşman savaş gemilerinin topçu faaliyeti ilk önce Çanakkale Boğazı girişini kapatan Seddül Bahir ve Kumkale'nin eski istihkam ve bataryalarını tahrip etmeye ayrılmıştı. Bu sırada düşman savaş gemileriyle bunların son sistem ağır topları eski Türk toplarının atış menzili dışında kalıyordu. Bu muharebedeki harp vasıtaları eşit olmadığından sonucu baştan belliydi. Birkaç atıştan sonra Türk bataryaları tahrip edilmiş ve istihkamların bir kısmı harabeye dönmüştü. Düşmanın bir miktar Bahriye askeri çıkararak Seddül Bahir'i zapt etmek için baskın tarzında yaptığı teşebbüsler püskürtüldü. Çünkü sürekli ve ağır bombardımanlara rağmen topçu ateşine ulaşamadığı bir yerde kalan küçük bir Türk birliği çıkarma yapanları püskürttü. Türk Genel Karargahı Şubat ayı sonunda düşman filosunun boğaza geçebileceğini hesap ederek gerek padişah ve yakınları ile hazine ve gerek askeri ve mülki makamlar için her türlü hazırlığı yaptı. Düşman filosunun boğazı geçmesi halinde bunlar Anadolu tarafından memleket içine çekileceklerdi. İhtiyaten de olsa alınan bu tedbirler yerindeydi. Ancak Osmanlı Genel Karargahı tarafından 20 Şubat'tan 1 Mart'a kadar düşman filosunun boğazı geçeceği kabul edilerek alınan askeri tertibat tam anlamıyla felaketti. Eğer bu tertibata ait emirler yerine getirilmiş olsaydı, Dünya Savaşı'nın seyrini öyle bir şekilde tesir edecekti ki daha 1915 ilkbaharında Almanya ve Avusturya Türkiye olmadan savaşa devam etmeye mecbur olacaklardı. Çünkü bu tertibatla Türkiye, Çanakkale Boğazı'nın bir düşman çıkarmasına karşı adeta terk ediyordu. 20 Şubat tarihli emirle 1. ve 2. orduların taksimatı değiştirildi. Ve bununla 1. Kol Ordu'nun birlikleri parçalandı ve sonra da önemli olan bu idi, düşmanın filo ile geçmesi halinde Birinci ordunun Boğazların ve Marmara Denizi'nin kuzey sahilini, ikinci ordunun Boğazların ve Marmara Denizi'nin güney sahilini savunmaları emredildi. Her iki ordunun mıntıkasını ayıran hat, Çanakkale Boğazı girişinden itibaren Marmara Denizi'nin tam ortasından geçerek batıdan doğuya Boğaziçi'nin Karadeniz'deki girişine kadar uzanıyordu. Bu durumda birinci ordunun cephesi güneye, ikinci ordununki kuzeye dönük olacaktı. Bu şekle göre Gelibolu Yarımadası'nın dış sahiliyle Hakim Tepelerinin ve Çanakkale Boğazı girişindeki Asya sahilinin savunulmasından vazgeçiliyordu. Bu akla gelebilecek en zayıf savunma düzeniydi. 23 Şubat'ta Enver'e gönderdiğim bir yazıyla alınması emredilen tedbirlerin çok kötü sonuçlar verebileceğini bildirdim. Bu yazıda bir İngiliz-Fransız çıkarma hareketine karşı savunma için, bir Türk ordusunun Çanakkale'de bir Rus saldırısına karşı savunma için diğer bir ordunun İstanbul civarında bulunması gerektiğini anlattım. Cephelerin yönü kuzey-güney değil, batı-doğu olmalıydı. 25 Şubat'ta Enver'in cevabını aldım. Cevabında bir kelimeyle bile olsa gerekçe göstermeden fikrime katılmadığını bildiriyordu. Bunun üzerine 1 Mart'ta 2. Kolordu'nun Edirne'den Çatalca hattına ve 4. Kolordu'nun Bandırma-Balıkesir mıntıkasından İzmit Körfezi'ne alınmaları hakkında emirler Türk Genel Karargahı tarafından hazırlanmıştı. 2. ve 4. Kolordular mıntıka itibariyle Çanakkale'ye en yakın kuvvetlerdi ki düşmanın Boğaz'ın kıyılarına bir çıkarma yapması halinde ilk önce bunlar yardıma koşacaktı. Enver'in bu uygunsuz ve zararlı emirlerinden dolayı rahatsız oluyordum. Hemen 1 Mart'ta bu kararların değiştirilmesine yardım etmeleri için Alman sefirine ve Almanya'daki askeri kabine başkanı aracılığı ile imparatora müracaat ettim. Benim görüşlerimi kabul ettirmek için bu iki Alman makamı tarafından ne yapıldığını bilemiyorum. Ancak herhalde bir şeyler yapılmış olacaktır ki her yönden hatalı olan bu kararların uygulanması şimdilik ertelendi. Müttefik filosunun Çanakkale Deniz Yolu'na karşı olan faaliyeti Mart ayı başlarında son haddine ulaşmış ve 18 Mart'taki büyük taarruzla da son bulmuştur. 1 Mart'ta çok sayıda torpido ve istim botlarla beraber 5 İngiliz savaş gemisi Boğaz'ın önündeki güneybatı kısmına girdiler ve topçularıyla öğleden akşamın 6'sına kadar Erenköy ve Halineli tepelerine yerleştirmiş olan Türk obüs bataryalarına karşı ateş ettiler. Bu bataryalar Çanakkale Boğazı'nın topçu savunmasını güçlendirmek için daha önce emrim altında bulunan 1. Ordu'dan geçici olarak görevlendirilmiş olan Albay Verle'nin komutasındaki 8. Ağır Topçu Alayı'na bağlıydı. Asya ve Avrupa sahilindeki tepeler üzerinde muhtelif ve çoğu kez değişen gruplar halinde taksim edilen alay, mevki-i müstahkemin topçu ateşine mükemmel bir şekilde yardım etmiş ve cesur komutanının emri altında pek çok takdir kazanmıştı. Düşman savaş gemileri yalnız alayın gerçek bataryalarına değil, yine onlar tarafından yapılmış olan ve sürekli yerleri değiştirilen sahte batarya mevzilerine de ateş açtılar. Düşman filosu ekseriyetle 4-5 savaş gemisiyle 1 Mart'tan itibaren hemen her gün saldırılarını tekrar ediyor ve geceleyin mayın hatlarının temizlenmesi için büyük bir faaliyetle çalışıyordu. 18 Mart'ta müttefik filosunun Boğaz'ı geçmek için büyük saldırısı başladı. Albay Verle'nin raporuna göre bu harekata 16 büyük savaş gemisi katılmış ve bunlar mevki müstahkemin tabi ve bataryalarını tahrip etmek için sabah saat 10.30'dan itibaren iki kademe ile Boğaz'a girmişlerdir. Topçu muharebesi akşam saat 7'ye kadar devam etmişti. Büyük miktarda cephane sarf etmelerine rağmen düşman filosunun kazancı hiç gibiydi. Tabi ve bataryalara verilen hasar bunların kullanılmalarına engel değildi. Ancak tabidir ki bu bataryaların cephaneleri azalmıştı. Mevki-i müstahkem komutanı Albay Cevat Bey'in bildirdiğine göre insan zayiatı 200'ü bile bulmamıştı. Düşmanın zayiatı ciddi ve ağırdı. Albay Verle ile kendi birlik komutanları tarafından yapılan gözlemlere göre bu ve Irresistible ve Ocean zırhlıları batmış ve çok sayıda savaş gemisi de ağır şekilde hasara uğramıştı. Bundan başka kurtarma çalışmalarına katılan çok sayıda küçük gemi de batmıştı. Hamidiye istihkamını deniz yüzbaşı Vasilio komutasında ateşe özellikle çok tesirli olmuştu. 18 Mart'tan kısa bir süre önce Türkiye'deki mayın uzmanı Üsteğmen Gel tarafından geceleri çalışılmak suretiyle Erenköy koyuna döşenmiş olan mayınların da bu başarıda büyük rolü olmuştur. Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınları kastediyor. Müttefik filosu başarısızlık üzerine geri çekilmeye ve Boğaz'ı geçme teşebbüsünden vazgeçmeye mecbur oldu. 18 Mart Çanakkale Mevki Müstahkemi ve Boğaz Komutanlığı için bir şan ve şeref günüdür. ve böyle de kalacaktır. Dünya Savaşı esnasında müttefikler Çanakkale deniz yolu üzerinden geçmek teşebbüsünü bir daha tekrar etmemişlerdir. İstanbul'a giden yolun yalnız denizden ele geçirilemeyeceği müttefikler tarafından artık anlaşılmıştı. Ancak başarılması durumunda neticesi çok değerli olacak. Böyle bir plandan kolaylıkla vazgeçmeyecekleri de bence çok açıktı. Bu plandan vazgeçilmesi İngilizlerin meşhur inatçılığına ve her yerde gösterdikleri üstün faaliyete uygun düşmezdi. Bundan dolayı geniş ölçekli bir çıkarma hareketi yapacaklarını göz önünde bulundurmak gerekirdi. Daha Mart ayında bu şekilde yapılacak taarruzlar için büyük bir kuvvetin hazırlanmakta olduğuna dair haberler çoğalmaya başladı. Ekserisi Atina, Sofya ve Bükreş üzerinden gelen bu haberlerin bir diğerini yalanlayan bilgiyi içermesi tabiiydi. Bunun için bir keresinde 50 bin, bunu takiben tekrar 80 bin İngiliz askerinin İmroz ve Limni'de toplandığı ve bir keresinde de harekata katılacak kuvvetlere 50 bin Fransız askerinin katılacağı söylendi. Müttefik Kuvvetler Başkomutanlığı üstlenecek olan General Hamilton'ın bölgeye geldiği ve aynı şekilde Fransız komutan General Damad'ın Provence kruvazörü ile Çanakkale önlerine geldiği bildirildi. Mondros'ta bir çıkarma iskelesinin kurulduğu ve oraya her gün teçhizat ve erzak çıkarıldığı haber alındı. 17 Mart'ta Pire'ye gelen 4 İngiliz zabiti parasını peşin ödeyerek buradan 42 büyük kayık ve 5 römorkör satın almışlar. Nihayet 24 Mart'ta Enver, Çanakkale'nin savunması için özel bir ordu, 5. ordu kurulmasına karar verdi. Türk Genel Karargahı'na bu kararı verdirmek için benim ısrarlı gayretim son zamanlarda özellikle Alman sefareti ve Amiral Suchon tarafından destek gördü. Amiral von Usedom ise kendisinin Çin'deki tecrübelerine dayanarak böyle büyük bir çıkarma hareketine hala ihtimal vermiyordu. 5. ayrımın sonu sayfa 79.